Ayrım 41, Yırtıcı Kuş, Wilbur Smith, sayfa 514. Abeli uzak kıyıdan göle girdi, çırılçıplaktı. Sular çenesine gelinceye kadar yürüdü, sonra hiç su sıçratmadan kurbağalama yüzmeye başladı. Sadece başının arkasında yağlımsız sessiz bir iz bırakıyordu. Kıyıya ulaştığı zaman sığ yerde kumsalda kimsenin nöbet beklemediğinden emin oluncaya kadar yattı. Sonra açıklık kumsaldan hızla sürünerek geçti ve ilk rastladığı ağacın gövdesine sarılıp büzüldü. Koruda bir iki kamp ateşi yanıyordu. Ateşlerin etrafındaki adamlar konuşuyor, arada sırada kahkaha atıyor ya da şarkı söylüyorlardı. Aboli alevlerin ışığında esirlerin hapsedildiği kulübeyi seçebildi. Önüne yakın bir yerde bir tüfeğin tetik deliğindeki kibrit yanıyordu. Böylece orada bir tek nöbetçi olduğunu anladı. Adam bir ağacın gövdesine dayanarak oturmuştu. Suratı kulübenin kapısına dönüktü. Aboli bunlar dikkatsiz davranıyorlar diye düşündü. Buraya bir tek nöbetçi koymuşlar. O da galiba uyuyor. Avuçlarının ve dizlerinin üzerinde sürünerek ilerledi. Ama daha kulübenin arka duvarına erişemeden ayak sesleri duydu. Kendini çabucak başka bir ağacın arkasına atıp oraya sindi. Akbaba'nın tayfalarından ikisi koruda ağır ağır yürüyerek yaklaştılar. Aralarında yüksek sesle tartışıyorlardı. Adamlardan biri, ''Ben o küçük sansarla sefere çıkmam.'' diyordu. ''O herif sırf eğlenmek için insanın gırtlağını keser.'' ''Sen de pekala kesersin Willie McGregor.'' Ama ben Sam Bowles gibi zehirli bir bıçak kullanmam. Willie McGregor'un arkadaşı, Akbaba'nın söylediği kişiyle sefere çıkmak zorundasın diyerek Aboli'nin çöktüğü ağacın yanında durdu. Eteğini kaldırıp gürültüyle ağacın gövdesine işedi. Onun için yakınıp durma iblislerin adına. Bu yerden gitmek için Sam Bowles'un başıma kaptan olmasına bile razıyım. Güzelim İskoçya'dan, kömür madeninden kaçmak için ayrıldım. Şimdi burada yine yerleri kazmaya başladım. İdrar damlalarını üzerinden silkti. İki tayfa yürümelerine devam ettiler. Aboli onları iyice uzaklaşıncaya kadar bekledi. Sonra da sürüne sürüne kulübenin arka duvarına yaklaştı. Burayı pişmemiş çamurla sıvamışlardı. Ama şimdi toprak dallardan örülmüş çerçeveden parça parça dökülüyordu. Aboli ağır ağır duvarın önünden kaydı. Her çatlağı bir ot parçasıyla usul usul yokluyordu. Sonunda içeriye kadar açılan bir yarık buldu. Dudaklarını yaklaştırarak yavaşça "Jili!" diye fısıldadı. Duvarın diğer tarafında birinin hayretle irkildiğini sezdi. Bir dakika sonra da korku dolu bir fısıltı duyuldu. "Bu Aboli'nin sesi mi yoksa onun hayaleti mi?" "Ben yaşıyorum. Gel parmağımı yokla. Sıcak bu. Ölü bir adamın parmağı değil." Zenciler hemen hemen bir saat fısıldaşarak konuştular. Sonra Aboli kulübenin arkasından ayrılıp sürüne sürüne kıyıya döndü. Bir su samuru gibi göle daldı. Halitepe'de bıraktığı yere tekrar tırmanırken şafak doğu ufkunu limon ve kayısı rengine boyuyordu. Genç adam mağarada değildi. Aboli kuş cıvıltısına benzeyen bir ses çıkardı. Hal mağaranın girişini gözlerden gizleyen sarmaşıkların arkasından çıktı. Kılıcı elindeydi. "Aboli haberlerim var," dedi. "Tanrılar bu kez olsun merhamet gösterdiler." Hal kılıcını kınına sokarak heyecanla "Anlat," dedi. İki dost mağaranın önünde yan yana oturdular. Oradan bütün gölü görebiliyorlardı. Aboli Jiri'nin ona anlatmayı başardığı her şeyi bütün ayrıntılarıyla genç adama tekrarladı. Zenci Altındal'ın kaptanıyla mürettebatının katledilmesi ve Sam Bowles'ın yaralı denizcileri istenmeyen kedi yavruları gibi gölün sığ yerinde boğmasını anlatırken Hal bağırdı. "Bu Akbaba için bile fazla. Bu olanlar cehennem kokuyor." "Aboli tayfaların hepsini öldürmemişler," dedi. Jiri sağ kalan çok sayıdaki tayfayı Altındal'ın ana ambarına kapattıklarını söyledi. "Ah evet, Jiri Akbaba'nın Altındal'ın komutasını Sam Bowles'a verdiğini de açıkladı." "Tanrım, o alçak gitgide yükseliyor. Ama bütün bunlar lehimize olabilir. Altındal artık bir korsan gemisi. Onun içinde tekneyi hiç çekinmeden ele geçirebiliriz. Ama Akbaba'yı kendi yuvasında kıstırmaya çalışmak tehlikeli olur." Hal sessizleşti ve uzun süre konuşmadı. Aboli de onu rahatsız etmedi. Hal sonunda başını kaldırdı. Bir karara vardı anlaşılıyordu. "Şimdi sana bir şey göstereceğim. Aslında babama bunu hiçbir zaman yapmayacağıma yemin etmiştim. Ama koşullar değişti. Babamın beni affedeceğini biliyorum. Benimle gel Aboli." Genç adam zenciyi tepenin arka yamacından indirdi. Sonra da nehrin aktığı yara doğru döndü. Maymunların açlıkları bir yolu buldular ve dik yokuştan aşağı inmeyi başardılar. Hal orada suyun yukarısına doğru döndü. Onlar ilerlerken kayalar daha yükselip dikleşti. Bazı yerlerde suya girip kayanın önünden yürümek zorunda kaldılar. Hal birkaç yüz metrede bir durup etrafına bakınıyordu. Sonunda kurumuş ağacı görünce sevinçle bir şeyler mırıldandı. Su da o tarafa doğru yürüdü. Ağaca ulaşınca kıyıya çıkarak yamaca tırmanmaya başladı. Aboli onun arkasından ''Nereye gidiyorsun Gundvane?'' diye seslendi. ''Beni izle.'' Aboli de omzunu silkerek genç adamın peşinden tırmandı. Hal zencinin aşağıdan görmediği raf gibi dar kaya çıkıntısına tırmanmasına yardım etmek için aşağıya doğru uzanınca Aboli güldü. ''Burası Kaptan Franky'nin ini gibi kokuyor. Akbaba koruda yerleri kazacağına buraları araştırsaydı zahmetten kurtulurdu, öyle değil mi?'' Bu taraftan. Hal sırtını kayaya dönüp raf gibi yerde ayaklarını sürüyerek ilerledi. Ayağının altında 30 metre derinliğindeki uçurum vardı. Rafın genişlediği ve kayanın yüzeyindeki yarığın belirdiği yerde durdu. Ağzı kapatan taşları inceledi. ''Buraya hiç kimse gelmemiş.'' diyerek rahat bir soluk aldı. ''Maymunlar bile.'' Mağaranın ağzındaki taşları kaldırmaya başladı. Girilecek kadar yer açıldığı zaman sürünerek içeri süzüldü. Karanlıkta babasının baş hizasının yukarısındaki raf gibi yere bıraktığı çakmak taşını, çelik kutuyu ve mumu buldu. Çeliği üçüncü defa çakmak taşına vurduğunda kav tutuştu. Kısa mumu yakıp havaya kaldırdı. Aboli sarı ışıkta branda bezinden sıraya dizili çuvalları ve sandıkları görünce güldü. ''Sen çok zengin bir adamsın Gundvane. Ama bütün bu altın ve gümüşün sana şimdi ne yararı olur? Bir lokma yiyecek ya da hazineyi taşımak için bir gemi bile alamazsın.'' Hal en yakındaki sandığı gidip açtı. Altın külçeleri mum ışığında parıldadı. ''Babam bu mirası bana bırakabilmek için öldü. Keşke ben bir dilenci olsaydım ama o yaşasaydı.'' Sandığın kapağını çarparak kapattı ve Aboli'ye döndü. ''Sen ne düşünürsen düşün ama ben buraya altınlar için gelmedim. İstediğim şuydu.'' Yanındaki barut dolu fıçıya bir tekme attı. ''Şunlar da.'' Mağaranın dibindeki duvarın önüne yığılmış olan tüfek ve kılıçları işaret etti. ''Ve bunlar da.'' Makara ve halatların oluşturduğu yığına giderek babasıyla kullandıkları kenevir iplerinden bir kangalı aldı. İpin ucunu çekerek sırtından dolaştırdı. Sağlamlığını denemek için ipi kolları ve omuzlarıyla koparmaya çalıştı. ''Hala sağlam, çürümemiş.'' Kangalı yere attı. ''Yani burada ihtiyacımız olan her şey var.'' Sandığın üzerine oturdu. Aboli yaklaşarak onun yanına geçti. ''Demek bir planım var. O halde bunu benimle paylaş Gundvane.'' Hal planını açıklarken zenci onu sessizce dinledi. Bir iki defa başını salladı ya da bir öneride bulundu. İki dost aynı sabah kamplarına doğru yola çıktılar. Yolun çoğunu koşarak ya da çok hızlı yürüyerek aştılar. Kampa hemen öğleden sonra ulaştılar. Tepeye tırmanırken onların geldiğini gören Sukeyana ikisini karşılamak için koştu. Hal prensesi yakalayıp havaya kaldırdı. Sonra aklı başına gelince Sukeyana örümcek ağından örülmüş ve kolay parçalanır bir şeymiş gibi büyük bir dikkatle yere bıraktı. ''Özür dilerim, sana kaba davrandım.'' ''Ben seninim, onun için bana istediğin gibi davranabilirsin.'' Sukeyana genç adama sarılarak onu öptü. ''Bana neler bulduğunu anlat, gölde bir gemi var mı?'' ''Bir gemi var, çok güzel bir gemi ama hiçbir zaman senin kadar güzel olamaz.'' Halin ısrarı üzerine kaçaklar kampı toplayarak hemen yola çıktılar. Genç adamla Aboli yolu açmak ve grubu göle doğru götürmek için öne geçtiler. Nehre ulaştıkları ve yara indikleri zaman Hal koca Daniel'ı ve Ned Tyler dışında diğer gemicileri orada bıraktı. Hiçbiri de hazinenin bulunduğu mağaranın bir halat boyu yukarıda olduğunun farkında değildi. ''Beni burada bekle Bay Daniel. Diğerlerini güvenli bir yere götürmeliyim. Siz de iyice saklanın. Karanlık bastırdıktan sonra döneceğim.'' Hal diğer kaçakları yarın öbür yanına geçirdi. Aboli de onunlaydı. Genç adamı grubu tepelerin arka tarafına götürdü. Karayı, ateş teknelerini yaptıkları adadan ayıran kum tepeciklerine yaklaştılar. Artık akşam oluyordu. Hal gruptakilerin gece bastırıncaya kadar orada dinlenmelerine izin verdi. Hava iyice kararır kararmaz sığ suda ilerlediler. Hal Sukeyana'yı sırtına almıştı. Adaya ulaşınca hemen sık ağaçların arasına girdiler. Burada onları korsan kampından görmeleri imkansızdı. Hal diğerlerini uyardı. ''Ateş yakmak yok. Sadece fısıltıyla konuşun. Zvanti, küçük Bobby'nin ağlamasına engel ol. Ben burada yokken komuta Ned'de. Ona itaat edin.'' Genç adamla Aboli adada ağaççıkların arasından geçerek göle bakan kıyıya gittiler. Burada ateş teknelerini yaptıkları yerde sık çalılar yeniden bitmişti. İki arkadaş çalıların altlarını yoklayıp aradılar. Sonunda martıya yapılan saldırıda kullanamadıkları için terk ettikleri çift gövdeli iki tekneyi buldular. Onları iyice kıyının yakınına çektiler. Aboli kuşkuyla "bunlar yine yüzebilecekler mi dersin?" diye sordu. Ned bu bakımdan çok ustaca çalıştı. İkisi de yeteri kadar sağlama benziyor. Hal başını salladı. İçlerindeki yanacak şeyleri boşaltırsak tekneler suda daha yükselir. Genç adamla zenci teknelerdeki zifte batırılmış kuru dalları boşalttılar. Sonra Hal memnun memnun, "işte şimdi daha iyi" dedi. "Tekneler şimdi daha hafif. Bu nedenle onları daha kolaylıkla kullanabileceğiz." Tekneleri tekrar saklayarak üzerlerini dallarla örttüler. "Sabah olmadan yapılması gereken daha çok iş var." Hal Aboli'yi kaçakların yanına götürdü. Altuğ'da'nın grubundakilerin çoğu uykuya dalmıştı. Hal sevgilisinin ağabeyini, Sukiyana'yı sakın kaldırma diye uyardı. Bitkin halde dinlenmesi gerekiyor. Altuğ'da sordu, "nereye gidiyorsunuz?" "Bunu açıklayacak zamanım yok. Şafak sökmeden geri döneriz." Hal ile Aboli aradaki sığ sudan karşı kıyıya geçtiler. Karanlıkta hızla ormanda ilerlediler. Tepelerin eteklerine vardıklarında genç adam durdu. "Bulmam gereken bir şey var." Korsan kampındaki alevleri titreşen ateşlere doğru döndü. Ağır ağır gidiyor ve yönünü tayin için zaman zaman duraklıyordu. Sonunda yüksek bir ağacın dibinde durdu. "İşte bu." Kılıcının ucuyla ağacın köklerinin etrafındaki yumuşak, humuslu toprağı eşeledi. Kılıcın ucu bir madene çarpınca dizüstü çöktü. Elleriyle yeri kazdı, sonunda altın zinciri çıkarıp yıldızların ışıklarına doğru tuttu. Aboli onun elindeki şeyi hemen tanıdı. "Bu babanın Notonni'ye mührü." "Yüzük de burada, içinde annemin portresi olan madalyon." Hal ayağa kalkarak minyatürü koruyan cama yapışmış olan ıslak toprakları sildi. "Bunları yeniden elime aldığım için kendimi bütünleşmiş gibi hissediyorum. Tam bir erkek gibi." Hazinelerini deri kesesine attı. "Düşman bizi fark etmeden yolumuza devam edelim." Halle Aboli yarın kenarından tekrar aşağıya indikleri sırada gece yarısını geçmişti. Nehrin kıyısına ulaştıkları zaman koca Daniel alçak sesle onlara kim olduklarını sordu. Hal onun endişelerini giderdi. "Benim ben." Diğerleri gizlendikleri yerlerden çıktılar. "Hal, siz burada kalın," diye emretti. "Aboli ile biraz sonra döneriz." İki dost suyun yukarısına doğru gittiler. Genç adam raf gibi kayaya önden tırmanarak karanlık mağaraya girdi. Aboli ile mumun sönük ışığında kılıçları onar onar bağladılar. Sonra onları giriş yerine yığdılar. Hal sandıklardan birindeki o değerli yükü boşalttı. Altın külçelerini aşağı görüyormuşçasına mağaranın bir köşesine yığdı. Sandığa 20 tabancayı koydu. Ağır ağır yanan kibritli barut fıçılarını dar rafa benzeyen kayaya yuvarladılar. Makarayla halatı ayarladılar. Hal kayadan aşağıya indi. Nehrin kenarına ulaştığı zaman usulca ıslık çaldı. Aboli silahları ve fıçıları ona doğru indirdi. Zor bir işti bu ama Aboli'nin dev kasları her şeyi kolaylaştırıyordu. Taşıma sona erince zenci aşağıya inerek genç adama katıldı. Ondan sonra eşyaları zorlukla koca Daniel'la diğer gemicilerin beklediği yere taşıdılar. Koca Daniel kılıç yığınına ellerini sürdü. Sonra da onları ay ışığında inceledi. "Bunları tanıdım," diyerek güldü. "Burada tanıyacağın başka şeyler de var." Hal Porsuna taşıması için ağır barut fıçılarından ikisini verdi. Hepsi de dayanabilecekleri kadar eşyayı yüklendiler. Yarın yukarısına güçlükle tırmandılar. Yüklerini yere attılar ve ondan sonraki yükleri sırtlamak için tekrar aşağıya indiler. Sonunda her şeyi toplayıp ormanda ilerlediler. Hal sadece bir defa yandan dolaşarak iki barut fıçısını, yığınla ağır yanan kibriti ve üç kılıcı duvarları resimli mağaraya sakladı. Sonra yeniden yollarına devam ettiler. Adaya dönüp Altuğ'dayla grubuna katıldıkları sırada sabah olmak üzereydi. Sukena ile Zvanti'nin onlar için hazırladıkları soğuk füme geyik etini yediler. Sonra denizciler karoselerine sarılarak yatarlarken Hal Sukena'yı bir kenara çekti. Ona Notonnier mührünü ve madalyonu gösterdi.
"Onları nereden buldun Gundvane?"
"Bunları bizi yakaladıkları gün ormana saklamıştım."
"Bu kadın kim?"
Sukena portreyi dikkatle inceliyordu. "Annem, Edwina Courtney."
"Ah Hal, çok güzel. Sen annenin gözlerini almışsın."
"Oğluma da aynı gözleri ver."
"Deneyeceğim. Bütün kalbimle çalışacağım."
Hal akşama doğru diğerlerini uyandırdı ve görev dağıtımı yaptı.
Sabah tabancaları sandıktan alıp boşalt. Sonra tekrar doldur ve ıslanmamaları için yine sandığa yerleştir.
Sabah hemen çalışmaya başladı.
Koca Daniel eşyaları teknelere yüklememe yardım edecek. Ned, sen kadınları kıyıya götür. Onlara zamanı gelince ikinci tekneyi suya indirmen için sana nasıl yardım edeceklerini göster. Her şeyi geride bırakmalılar. Fazla eşyayı koyacak yer yok. Onlarla ilgilenecek zaman da.
Sukiyana benim çantalarımı da mı bırakacağız diye sordu.
Hal duraksadı, sonra da kesin bir tavırla evet der gibi başını salladı. Senin çantalarını da.
Genç kadın tartışmaya kalkışmadı. Sadece kirpiklerinin altından sevgilisine nazlı nazlı baktı.
Sonra Bobby'yi kayışla sırtına bağlamış olan Zvanti ile birlikte Ned'in peşinden ağaçların arasına daldı. Benimle gel Aboli. Hal zenciyi kolundan tuttu. Sessizce adanın daha yüksek olan diğer ucuna gittiler. Sonra avuç ve dizlerinin üzerinde sürünerek ilerlediler. Sonunda yüzü koyun yatıp gölün üzerinden karşı kıyıya baktılar. Martı ve altın dal kampın aşağısında demirliydi.
İki dost ileriyi gözetlerken genç adam ilk planında yaptığı değişiklikleri ve daha ince ayrıntıları açıkladı. Aboli dövmeli yüzünde ciddi bir ifadeyle arada sırada başını sallıyordu.
Sonunda bu güzel ve basit bir plan dedi. Tanrılar merhamet gösterirse işe yarayabilir.
Güneş batarken boğaza demirlemiş olan iki gemiyi incelediler. Sonra kumsaldaki faaliyeti seyrettiler. Hava kararırken bütün gün çalışarak Akbaba'nın hendeklerini kazmış olan adamlara işi tatil etmeleri söylendi. Tayfalardan bazıları gölde yıkanmak için kıyıya indi. Bazıları ise kürek çekerek martıdaki ranzalarına gittiler.
Kamptakilerin yemek pişirdikleri ateşlerin dumanları ağaçların arasından döne döne yükseldi.
Halle Aboli dumanın ızgara balık koktuğunu fark ettiler.
Sesler suları aşarak onlara kadar geliyordu. Adamların seslerini duyuyor, hatta söyledikleri sözlerin bazılarını seçebiliyorlardı.
Biri bağırarak küfrediyor ya da bazıları gürültüyle tartışıyorlardı.
Hal iki kez Akbaba'nın sesini duyduğunu düşündü ama Cambry'yi göremediler.
Karanlık koyulaşırken altın dalın yanından bir filika ayrılıp kıyıya doğru gitti.
Hal kıçtaki sen Bowles dedi. Sesinde öfke ve nefret vardı.
Aboli artık o kaptan Bowles diye düzeltti. Tabii Jiri'nin söyledikleri doğruysa.
Demirli gemilerin silüetleri arkalarındaki kapkara ormana karışmaya başlarken Hal neredeyse harekete geçme zamanı geldi dedi. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Tanrı seninle olsun.
Zenci'nin kolunu bir an sıktı.
Seninle de olsun Gundvane.
Aboli ayağa kalkıp suya girdi. Dar boğazda yüzerken hiç gürültü etmedi. Sadece gölün karanlık sularında arkasında yakamozlu hafif bir iz bıraktı.
Hal ağaçlıkların arasından geçerek iki hantal ateş gemisinin yanında bekleyen diğerlerine katıldı.
Kaçakların etrafında bir daire oluşturmalarını istedi.
Ondan sonra alçak sesle konuşmaya başladı.
Sözleri sona erdiği zaman her birinin verdiği talimatı tekrarlamasını istedi. Yapılan hataları düzeltti.
Artık Aboli'nin görevini yerine getirmesini beklemekten başka yapılacak bir şey yok.
Aboli ana karaya ulaşarak sudan çabucak çıktı. Sessizce ormanda ilerledi. Daha duvarları resimli mağaraya gelmeden ılık rüzgar ıslak bedenini kuruttu.
Zenci barut fıçılarının yanında çömeldi.
Hal'in önerdiği gibi hazırlıklarını yaptı. Ağır yanan kibritten iki fünye kesti.
Bunlardan biri sadece bir kulaç uzunluğundaydı ama diğeri 9 metre boyunda bir kangaldı.
Gecikmeyi kesin olarak hesaplayamamışlardı.
İlk fünye 10 dakikada kadar yanabilirdi ama ikincisinin yanmasının bunun hemen hemen 3 katı zaman alacağı belliydi.
Aboli hızla çalışıyordu. İki fıçı da hazır olunca 3 kılıcı sırtına bağladı.
İki omzuna birer barut fıçısını alıp usulca mağaradan çıktı.
Bir gece önce Jiri ile diğer esirlerin kapatıldığı kulübeye gittiğinde Akbaba'nın adamlarının dikkatsiz olduklarını fark etmişti.
Burada kampta kaldıkları aylar boyunca hiçbir şey olmamıştı. Bu nedenle de gevşemişlerdi.
Nöbetçiler artık tetikte beklemiyorlardı.
Ama Aboli onların gevşekliklerine güvenmek niyetinde değildi.
Yavaşça kampa yaklaştı. Artık yemek pişirilen ateşlerin etrafında oturan adamların suratlarını seçebiliyordu.
Tayfaların çoğunu tanıdı.
Ama Cambrai'de, Sam Bowles da ortalarda yoktu.
İlk fıçıyı kampın hemen sınırındaki çalıların arasına yerleştirdi.
Kampa olabildiğince yaklaşmaya çalışmıştı.
Sonra fünyeyi yakmadan uzaklaşıp Akbaba'nın adamlarının hazineyi bulmak için kazdıkları hendeklerden birine girdi. Daha uzun fünyeli fıçıyı hendeğin kenarına koydu. Üzerini kazıdan çıkan kum ve molozlarla örttü. Sonra fünyenin kangalını açtı ve ucunu hendeğe sarkıttı. Kendisi de içeri atlayarak çömeldi. Kıvılcımların kamptaki adamların dikkatini çekmemeleri için gövdesini çakmak taşıyla çeliği gözlerden gizleyen bir paravana gibi kullandı. Ağır yanan kibriti tutuşturarak fünyenin ucuna tuttu. Yanıp yanmadığını anlamak için bir iki dakika bekledi. Sonra hendekten yukarı tırmanıp sessizce ilk fıçının yanına döndü. Elindeki ağır yanan kibritle daha kısa olan fünyeyi tutuşturdu. Hal ona ilk patlama adamların koşarak gelmelerine neden olacak diye açıklamıştı. İkinci fıçı ise suratlarına patlayacak. Aboli sırtında kılıçlarla hızla ilerledi. Bu fünyelerden birinin çabucak yanması ve fıçıyı zamanından önce patlatması tehlikesi vardı. Kamptan uzaklaştıktan sonra daha dikkatli davranmaya başladı. Kumsala inen yolu buldu. İki defa karanlıkların arasından çıkan tayfalar ona doğru gelirlerken yoldan ayrılmak zorunda kaldı. Bir keresinde yeteri kadar hızlı hareket edemedi ama cüretli davrandı. Yanından geçen korsanla birbirlerine kabaca iyi geceler dediler. Aboli kamp ateşinin ışığında kerpiç kulübeyi gördü. Usul usul arka duvarına yaklaştı. Jiri onun fısıltısını duyar duymaz hemen yanıt verdi. ''Biz hazırız kardeşim.'' Sesi kesin ve öfkeliydi. Şimdi sahibinden ürken bir köle gibi sızlanmıyordu. Aboli sırtındaki kılıçları indirdi. Kendi palasıyla onları bağlayan ipi kesti. ''Al.'' diye fısıldadı. Jiri kerpiç duvardaki yarıktan elini uzattı. Aboli kılıçları ona verdi. Sonra duvardaki delikten Jiri'ye ilk fıçı patlayıncaya kadar bekle diye tembih etti. ''Seni duyuyorum Aboli.'' Zenci usul usul kulübenin köşesine giderek ileriye baktı. Nöbetçi yine ön kapının yakınındaki yerde oturuyordu. Ama bu akşam uyanıktı. Uzun saplı toprak bir çubuğu tüttürüyordu. Aboli adam dumanı içine çekerken çubuğun ucundaki küçük kapçıkta tutuşan tütünün pırıltısını görüyordu. Köşenin gerisinde çömelip beklemeye başladı. Zaman o kadar ağır ağır geçti ki Aboli ilk fıçıdaki fünyenin kusurlu olduğunu ve baruta erişmeden tükendiğini düşünerek endişelendi. Sonunda gidip fünyeyi kontrol etmeye karar verdi. Ama tam ayağa kalkarken ilk patlama sesi kampta yankılandı. Patlama yüzünden ağaçların dalları koptu. Kamp ateşlerinden etrafa yanan küller ve kıvılcımlar savruldu. Patlamanın şiddetinden kerpiç kulübenin ön duvarının yarısı uçtu. Sazdam havalandı. Kapının yakınındaki nöbetçi geriye doğru fırlayıp sırt üstü düştü. Çırpınarak doğrulup oturmaya çalıştı. Ama iri göbeği yüzünden antallaşmıştı. O böyle çırpınırken Aboli tepesine dikildi. Bir ayağını nöbetçinin göğsüne dayayarak onun kımıldamasına engel oldu. Kılıcıyla nöbetçinin boynunu keserken adamın bütün vücudu sarsıldı. Sonra tayfa hareketsiz kaldı. Aboli bir sıçrayışta ondan uzaklaşarak kulübenin kaba tahta kapısının ipten yapılmış tutamağını kavradı. Onu kaldırmaya çalışırken içerideki üç zenci hep birlikte olanca güçleriyle kapıya yaslandılar. Kapı hızla açıldı. ''Bu taraftan kardeşlerim.'' Aboli üç zenciyi kıyıya doğru götürdü. Kampta kargaşa başlamıştı. Gemiciler karanlıkta sağa sola çarpıyor, küfrediyor, korkuyla aykırıyor ve bağırarak emirler veriyorlardı. ''Silahlarınızı kapın, saldırıya uğradık.'' Sonra Akbaba ''Toparlanın.'' diye kükredi. ''Onlara saldırın çocuklar.'' Yaralı bir adam aykırdı. ''Petey, neredesin oğlum? Ben ölüyorum, yanıma gel Petey.'' Kamp ateşlerinde yanan dallar dikenlerin arasına düşmüştü. Şimdi alevler ormana yayılmaya başlıyordu. Cehennemden bir sahneydi sanki. Adamlar sağa sola koşarlarken gölgeleri onları birer canavara dönüştürüyor ve diğerlerini şaşırtıyordu. Biri tüfekle ateş etti. Hemen arkasından paniğe kapılan gemiciler deli gibi gölgelere ve birbirlerine ateş etmeye başladılar. Misketler kaçışan adamlara isabet ederken yine çığlıklar ve bağırışmalar duyuldu. ''O köpekler arkamızda, ormandalar.'' Bağıran yine Akbaba'ydı. ''Bu taraftan cesur çocuklarım.'' Adamlarını toplamaya çalışıyordu. Kıyıdan da gemiciler savunmaya katılmak için koşarak geldiler. Ama ağaçların arasındaki dehşete kapılmış arkadaşlarının yaylım ateşiyle karşılaştılar. Onlar da arkadaşlarını ateş etmeye başladılar. Aboli kıyıya vardığında filikaların kumsala çekilmiş olduğunu gördü. Mürettebat Akbaba'nın çağrısına uymak için koşmuş ve tekneleri terk etmişti. Aboli Jiri'ye çabucak ''Araç gereçleri nereye koyuyorlar?'' diye sordu. ''Depo şurada.'' Jiri koşarak arkadaşını istediği yere götürdü. Kürekler, baltalar ve demir çubukları yanları açık, sundurmamsı bir yere koymuşlardı. Aboli kılıcını kınına sokarak ağır bir demir çubuğu kaptı. Diğer üç zenci de onun gibi yaptılar. Sonra koşa koşa geri döndüler ve oradaki filikalara yaklaştılar. Birkaç sert vuruşla teknelerin alt tahtalarını kırdılar. Sadece bir tek filikaya dokunmadılar. Aboli telaşla, "Haydi," dedi, "daha fazla zaman kaybetmeyelim." Çubukları fırlatarak zarar vermedikleri tek filikaya koştular. Tekneyi göle iterek içine atladılar. Her biri bir kürek kaptı ve filikayla firkateynin kara silüetine doğru gitmeye başladılar. Yanan ormanın alevleri gemiyi aydınlatmaya başlıyor, tekne karanlıkların arasından sıyrılıyordu. Filika kıyıdan ancak birkaç kürek kadar uzaktayken kalabalık bir korsan grubu ormandan fırladı. İşlerinden biri "durun," diye bağırdı, "geri dönün. Bunlar o kara maymunlar, filikalarımızdan birini çalıyorlar. Kaçmalarına izin vermeyin." Bir tüfek patladı ve misket küreklere asılan zincirlerin kafalarının üzerinden vızıldayarak geçti. Tayfalar eğilip daha hızlı kürek çekmeye başladılar. Bütün güçlerini küreklere veriyorlardı. Şimdi bütün korsanlar ateşe başlamışlardı. Misketler yakınlarına düşerek suları sıçratıyor ya da filikanın tahtalarına saplanıyordu. Korsanların bazıları da kıyıdaki filikalara koşarak onlara doluştular. Zencilerin peşine takılmaya hazırlanıyorlardı. Ama sonra düş kırıklığına uğradılar. Çünkü filikaların diplerindeki kırık tahtaların arasından teknelere su sızmaya başladı. Sular filikalara öyle hızla doldu ki sonunda tekneler alabora oldu. Gemicilerin ancak pek azı yüzme biliyordu. Öfkeli bağırışların yerini dokunaklı yardım yakarışları aldı. Adamlar karanlık sularda çırpınıyor, göle batıp çıkıyorlardı. Aynı anda ikinci patlama bütün kampta yankılandı. Bu ilkinden daha da büyük bir zarar verdi. Çünkü Akbaba'nın adamları onun verdiği emirler yüzünden tam patlama yerine doğru saldırıya geçmişlerdi. Aboli, "bu onları bir süre meşgul eder," diye omurdandı. "Kürekleri çekin çocuklar, hemen firkateyne gidelim. Akbaba'yı da akrabası şeytana bırakalım."
41. ayrımın sonu. Sayfa 526.